Ayrım 6.
Kendini hiç ortaya çıkarmaya, üslup ve kişilik taleplerinde bulunmaya kalkmadı. O ara hangi hanın ya da şehzadenin nakkaşhanesi için çalışıyorsa orayı bir ev, kendini de o evin bir eşyası olarak gördü. Hanlar, şahlar birbirlerini boğazlayıp, nakkaşlar da harem kadınları gibi şehirden şehire yeni efendilere gidince, yeni nakkaşhanenin üslubu onun çizdiği yapraklarda, çimende, kayaların kıvrımında, onun sabrının gizli kıvrımlarında belirirdi ilk. 80 yaşındayken onun ölümlü olduğu unutuldu da resmettiği efsaneler içinde yaşadığına inanılmaya başlandı. Belki de bu yüzden onun zamanın dışında var olduğunu, bu yüzden yaşlanıp hiç ölmeyeceğini söylerlerdi bazıları. Evsiz yurtsuz hayatını nakkaşhane odalarında, çadırlarında geceleyerek ve vaktinin çoğunu kağıda bakarak geçirmesine rağmen sonunda kör olmaması da onun için zamanın durduğu mucizesiyle açıklayanlar vardı. Bazıları da aslında kör olduğunu ama her şeyi ezberden çizdiği için nakşetmek için artık görmesine gerek kalmadığını söylerdi. Hayatında hiç evlenmemiş, hiç sevişmemiş bu efsane üstad, 100 yıl çizdiği çekik gözlü, sivri çeneli ve ay yüzlü güzel erkek örneğini, Çinli ve Hırvat kırması kanlı canlı 16 yaşında bir çırak olarak Şah Tahmasp Makkaşhanesi'nde 119 yaşında rastlayınca, haklı olarak hemen ona aşık oldu ve inanılmaz güzellikteki oğlan çırağı elde etmek için gerçek bir aşığın yapacağı gibi nakkaşlar arasında iktidar kavgalarına, dolap çevirmeye girişip yalana, dolana, hileye verdi kendini. 100 yıl boyunca uzak kalmayı başardığı günün taleplerine yetişmeye çalışmak, Horasanlı üstad nakkaşı önce canlandırdıysa da eski efsane zamanların sonsuzluğundan da kopardı. Güzelim çırağı seyre daldığı bir ikindi vakti, açık pencere önünde Tebriz'in soğuk rüzgarıyla üşüttü, ertesi gün hapşırırken kör oldu ve 2 gün sonra nakkaşhanenin yüksek taş merdivenlerinden düşüp öldü. Horasanlı Uzun Mehmet'in adını duymuştum ama bu hikayeyi bilmiyordum, dedi Kara. Hikayenin bittiğini anladığını, kafasının anlattıklarımla dolu olduğunu belirtmek için incelikle söylemişti bu sözleri. Biraz sustum ki beni doya doya seyretsin. Çünkü ellerimin boş durması beni huzursuz ettiği için ikinci hikayeyi anlatmaya başladıktan hemen sonra kapı vurduğunda kaldığım yerden nakşetmeye devam etmiştim. Her zaman dizimin dibinde oturup boyalarımı karıştıran, kalemlerimi yontup kim zaman hatalarımı silen güzel çırağım Mahmut, yanı başımda beni hem dinleyip hem seyrederek sessizce oturuyor, içeriden karımın çıkardığı tıkırtılar geliyordu. "Aa," dedi Kara, "padişah ayağa kalkmış." Resme hayretle bakarken ben onun hayret nedenini önemsizmiş gibi davrandım ama size doğrudan söyleyivereyim. Surname kitabında tasvir ettiğimiz sünnet düğünü törenleri sırasında kurulduğu şehneşinin penceresi dibinden esnafın, loncaların, ahalinin, askerlerin ve haydutların geçişini 52 gün boyunca izleyen yüce padişahımız 200 resmin hepsinde oturur gözükür. Bir tek bu yaptığım resimde meydandaki kalabalığa florun dolu keselerden para atarken onu ayakta çizdim. Paraları kapışmak için birbirini boğazlayan, yumruk yumruğa dövüşen, tekmeleşen, yerden para toplarken götleri göğe kalkan kalabalığın hayret ve neşesini resmedebilmek için yaptım bunu. Bir resmi konusunda aşk varsa resim de aşkla çizilmelidir, dedim. Acı varsa resimden de acı akmalıdır. Ama acı resimdeki kişilerden ya da onların gözyaşlarından değil, resmin ilk anda gözükmez ama hissedilir iç ahenginden çıkmalıdır. Ben asırlardır hayretin resmini çizen, yüzlerce üstad nakkaş gibi işaret parmağını ağzının yuvarlağına sokan birini çizmedim de bütün resmi hayret ettirdim. Bu da hünkârı ayağa kaldırmakla olur. Bir iz arayarak eşyalarıma ve nakış malzememe, aslında bütün hayatıma bakışına aklım takıldı da onun gözünden kendi evimi gördüm. Hani bir dönem Tebriz'de, Şiraz'da yapılmış saray, hamam, kale resimleri vardır. Her şeyi gören ve anlayan Ulu Allah'ın dikkatine resim de koştu olsun diye nakkaş resmettiğim sarayı sanki orta yerimden bir büyük mucize ustura ile kesivermişçesine içindeki kapkacağı, bardaklara, dışarıdan hiç görülmez duvar işlemelerine, perdelerine, kafesteki papağana ve en mahrem köşelerine, yastıklarına ve yastığa oturan güneş yüzü görmemiş güzeller güzeline kadar nakşeder. O resme hayranlıkla bakan meraklı okur gibi boyalarımı, kağıtlarımı, kitaplarımı, güzel çırağımı, Frank gezginleri için yaptığım kıyafetname ve murakka sayfalarını, bir paşa için gizlice çırpıştırdığım sikiş resimlerini ve edepsiz sayfaları camdan, tunçtan, topraktan renk renk hokkalarımı, fil dişinden kalem tıraşlarımı, altın saplı kalemlerimi ve güzel çırağımın bakışını seyrediyordu. Eski ustaların aksine çok savaş gördüm ben, çok, dedim sessizliği kendi varlığımla doldurmak için. Savaş makineleri, toplar, ordular, ölüler. Padişahımızın, paşalarımızın savaş çadırlarının tavanlarını hep ben nakşettim. Savaşlardan sonra İstanbul'a dönüldüğünde herkesin unutacağı savaş manzaralarını, ikiye bölünmüş cesetleri, birbirine karışmış orduları, kuşatılmış kalelerin burçlarından toplarımıza ve ordularımıza korkuyla bakan zavallı kafirlerin askerlerini, kafaları kesilen isyancıları, dört nala saldıran atların coşkusunu da ben resmettim. Gördüğüm her şey aklımda kalır. Yeni bir kahve değirmeni, hiç görmediğim cins bir pencere halkası, bir top, yeni cins bir Frank tüfeğinin tetiği, bir ziyafet sırasında kimin ne renk giydiği, kimin ne yediği, kimin elini nereye nasıl koyduğu. Anlattığın o üç hikayenin hissesi nedir diye sordu Kara, her şeyi özetler ve biraz hesap sorar bu edayla. Elif, dedim. Minareli birinci hikaye, nakkaşın hüneri ne olursa olsun kusursuz resmi yapanın zaman olduğunu gösterir. B. Haremli, kitaplı ikinci hikaye, zamanın dışına çıkmanın tek yolunun hüner ve nakış olduğunu gösterir. Üçüncüsünü de sen söyle o zaman. Cim, dedi Kara kendine güvenle. 119 yaşındaki nakkaşın üçüncü hikayesi de Elif ile B'yi birleştirir ve kusursuz hayattan ve nakıştan ayrılanın zamanı biter ve ölür. İşte bunu gösterir. 14. Bana zeytin derler. Öğle namazından sonraydı. Acele acele ama keyifle tatlı olan yüzleri çiziyordum ki kapı vuruldu. Elim titredi heyecanla, kalemimi bıraktım. Kucağımdaki iş tahtasını zar zor dikkatle kenara koydum ve uçar gibi koştum ve kapıyı açmadan bir dua ettim. Allah'ım, şu anlatacaklarımı kitabın içinden içten sizler, Allah'a bizlerin şu kirli ve sefil dünyasından ve padişahımızın alçak kullarından çok daha yakın olduğunuz için sizden saklamayacağım. Hint padişahı, cihanın en zengin şahı Ekberhan, dillere destan olacak bir kitap yaptırtıyormuş. İslam ülkesinin dört bir yanına haber salmış ki, cihanın en parlak nakkaşları yanına gelsinler. İstanbul'a yolladığı adamları dün bana geldiler. Diyar-ı Hind'e davet ettiler. Kapıyı açtım. Bu sefer onlar değil, çocukluktan unuttuğum Kara. Eskiden aramıza giremez, kıskanırdı bizi. Evet, konuşmaya, dostluk etmeye, nakşımı görmeye gelmiş. Buyur ettim ki her şeyimi görsün. Üstad baş nakkaş Osman'ın da yeni elini öpmüş. Büyük üstad bir büyük laf söylemiş ona. Nakkaşın hası körlükten ve hafızadan söz ederken anlaşılır demiş. Anlayın o zaman. Körlük ve hafıza. Nakıştan önce bir karanlık vardı ve nakıştan sonra da bir karanlık olacak. Boyalarımızla, hünerimiz ve aşkımızla Allah'ın bize görün dediğini hatırlarız. Hatırlamak gördüğünü bilmektir. Bilmek gördüğünü hatırlamaktır. Görmek hatırlamadan bilmektir. Demek ki nakşetmek karanlığı hatırlamaktır. Büyük üstadların resim aşkı, renklerin ve görmenin karanlıktan yapıldığını bilip Allah'ın karanlığına renklerle dönmeyi ister. Hafızası olmayan ne Allah'ı hatırlar ne de onun karanlığını. Bütün büyük üstadların resmi, renklerin içinde, zamanın dışındaki o derin karanlığı arar. Herat'ın eski büyük üstadlarının bulduğu bu karanlığı hatırlamak ne demektir? Anlayın diye size anlatayım. Üç körlük ve hafıza hikayesi. Elif. Şair Camii'nin evliya menkıbelerini kaleme aldığı Nefahatül Ünsü'nün Lami Çelebi tarafından çevrilmiş Türkçesinde Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın nakkaşhanesinde nam salmış Üstad Şeyh Ali Tebrizi'nin Hüsrev ile Şirin'in harika bir nüshasını nakşettiği yazılmış. Benim işittiğime göre yapımı tam 11 yıl süren bu efsane kitapta Üstadlar Üstadı Nakkaş Şeyh Ali öyle bir hüner göstermiş ve ancak eski ustalardan en büyüğü Behzat'ın nakşedebileceği öyle harika sayfalar döktürmüş ki Cihan Şah dünyada bir eşi benzeri olmayan harika bir kitaba sahip olmak üzere olduğunu daha kitap yarılanmadan anlamış. kendine baş düşman ilan ettiği ak koyunlu hükümdarı genç Uzun Hasan'ın korkusu ve ona duyduğu kıskançlıkla yaşayan kara koyunu Cihan Şah'ın hemen aklına harika kitaptan bittikten sonra kazanacağı itibar kadar bu kitabın daha da iyisinin ak koyunu Uzun Hasan için resmedilebileceği gelmiş. Kendi mutluluklarını ya baş kaldırı bu kadar mutlu olursa korkusuyla zehirleyen gerçek kıskançlardan olduğu için Cihan Şah Üstad Nakkaşı'nın bu kitaptan bir tanesini daha hatta daha iyisini resmederse bunu baş düşmanı Uzun Hasan için yapacağını hemen sezmiş. Böylece bu harika kitaba kendinden başka kimse sahip olmasın diye kitabı bitirdikten sonra Üstad Nakkaşı Şeyh Ali'yi öldürtmeye karar vermiş. Ama haremindeki iyi kalpli bir Çerkez güzeli usta nakkaşı kör etmesinin yeterli olacağını hatırlatmış ona. Cihan Şah'ın hemen benimseyip çevresindeki dal kavuklara açtığı bu parlak karar Üstad Nakkaş Şeyh Ali'nin kulağına da gitmiş. Ama sıradan başka nakkaşların yapacağı gibi kitabı yarıda bırakıp Tebriz'i terk etmemiş o. Hatta körlüğünü geciktirmek için kitabı yavaşlatmak ya da kitap kusursuz olmasın diye kötü resmetmek gibi yollara da sapmamış. Her zamankinden daha da yoğun bir şevk ve inançla çalışmış. Tek başına oturduğu evinde sabah namazından sonra çalışmaya başlar, gece yarısı şamdanların ışığında yorgun gözlerinden acı yaşları akana kadar hep aynı atları, selvileri, aşıkları, ejderhaları ve yakışıklı şehzadeleri resmedermiş. Çoğu zaman her atlı eski büyük üstadların yaptığı bir sayfaya günlerce bakar, bir yandan da hiç bırakmadığı bir kağıda aynı resmi olduğu gibi yaparmış. Sonunda kara koyunlu Cihan Şah için yaptığı kitap bitmiş, Üstad Nakkaş beklediği gibi önce övülüp altına boğulmuş, sonra ucu sivri bir sorguç iğnesiyle kör edilmiş. Şeyh Ali daha acısı bile dinmeden hemen Herat'ı terk edip ak koyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yanına gitmiş. "Evet körüm," demiş ona. "Ama son 11 yıldır nakşettiğim kitabın bütün güzellikleri her kalem vuruşuna, her fırçasına kadar hafızamda ve elim onları ben görmeden ezberden çizmeyi biliyor. Hakanım, sana gelmiş geçmiş en güzel kitabı nakşedebilirim. Çünkü gözlerim bu dünyanın pisliğine artık hiç takılıp oyalanmadığı için Allah'ın bütün güzelliklerini hafızamdan en saf şekliyle çizebilirim." Uzun Hasan, büyük üstad nakkaşa hemen inanmış, üstad da sözünü tutup gelmiş geçmiş en harika kitabı Ak Koyunlu Hakan'ına ezberden çizmiş. Daha sonra Ak Koyunlu Uzun Hasan'ın Kara Koyunlu Cihan Şah'ı Bingöl yakınlarında bir baskınla yenip öldürmesinin arkasında Muzaffer Hakan'ın yeni kitabının verdiği manevi güç olduğunu herkes bilir. Bu harika kitap Üstad Şeyh Ali Tebrizi'nin rahmetli Cihan Şah'a da yaptığı bir önceki kitapla birlikte Muzaffer Uzun Hasan rahmetli Fatih Sultan Mehmet Han'a Otlukbeli Savaşı'nda yeni düşünce padişahımızın hazinesine katılmıştır. Görenler bilir. B. Cennet Mekan Kanuni Sultan Süleyman Han hattatlara daha çok kıymet verdiği için zamanın bahtsız nakkaşları şu anlatacağım hikayeyi nakşın hattan daha önemli olduğuna misal olsun diye söylerlermiş. Ama dikkatle her dinleyenin fark edeceği gibi bu kıssa körlük ve hafıza üzerinedir. Cihan hakimi Timur'un ölümünden sonra birbirlerine düşen ve aralarında acımasızca savaşan oğullarının ve torunlarının birbirlerinin şehirlerini fethettiklerinde yaptıkları ilk iş kendi adlarına para basıp camide hutbe okutmak ise ikinci işleri birbirlerinden ele geçirdikleri kitapları parçalayıp başına kendilerini Cihan hakimi diye öven yeni bir ithaf ve yeni bir ketebe koyup yeniden ciltlemeleriydi ki görenler bu hükümdarın kitabına bakıp Cihan hakimi olduğuna inana. Bunlardan Timur'un torunu Ulu Bey'in oğlu Abdüllatif Herat'ı ele geçirince babası adına hemen bir kitap yapılsın diye nakkaşlarını, hattatlarını ve ciltçilerini öyle bir hızla seferber edip öyle acele ettirmiş ki onları parçalanan ciltlerden çıkan resimler, yazılı sayfalar yırtılıp yakılırken birbirine karışmış. Hangi kitabın, hangi hikayenin parçası olduğunu aldırmadan resimleri gelişigüzel ciltlettirip murakkalar yaptırmak, nakışsever Ulu Bey'e yakışmayacağı için oğlu Herat'ın bütün nakkaşlarını toplayıp resimleri bir sıraya dizebilmek için hikayelerini söylemelerini istemiş. Ama her kafadan başka bir hikaye çıkmış ve resimler daha da birbirine karışmış. O zaman son 54 yılda Herat'ta hüküm sürmüş bütün şahların, şehzadelerin kitaplarına göz nuru döktükten sonra unutulmuş son ihtiyar baş nakkaş aranıp bulunmuş. Resimlere bakan eski üstadın kör olduğu anlaşılınca bir telaş olmuş. Hatta gülenler çıkmış ama ihtiyar üstad 7 yaşına varmamış, akıllı ama okuma yazması olmayan bir çocuk istemiş. Hemen bulup getirmişler. Çocuğun önüne bir resim koymuş. Gördüğünü anlat demiş ihtiyar nakkaş. Çocuk resimde gördüklerini anlatırken ihtiyar nakkaş da görmez gözlerini gökyüzüne dikip dikkatle dinlemiş ve sonra şöyle deyivermiş. Firdevsi'nin şehnamesinden İskender'in ölen daraya kucaklaması. Sadi'nin Gülistan'ından güzel öğrencisine aşık olan hocanın hikayesi. Nizami'nin mahzeni esrarından hekimlerin yarışması. İhtiyar ve kör nakkaşa öfkelenen öteki nakkaşlar bunları bize söyledik demişler. En meşhur hikayelerin en bilinen meclisleri bunlar. İhtiyar ve kör nakkaş çocuğun önüne bu sefer en zor resimleri koydurmuş ve yine dikkatle dinlemiş onu. Firdevsi'nin şehnamesinden Hürmüz'ün hattatları zehirleyerek tek tek öldürmesi demiş yine göğe bakarak. Mevlana'nın mesnevisinden karısını ve karısının aşığını armut ağacının tepesinde yakalayan kocanın kötü hikayesi ve ucuz resmi demiş ve böyle böyle göremediği bütün resimleri çocuğun tarifinden tanıyıp kitapların ciltlenmesini sağlamış. Ulu Bey Herat'a ordusuyla girdiğinde ihtiyar nakkaşa usta nakkaşların görmekle anlayamadıkları hikayeleri kendisinin hiç görmeden çıkarabilmesinin sırrını sormuş. Sanıldığı gibi kör olduğum için hafızamın kuvvetli olması değil bunun nedeni demiş ihtiyar nakkaş. Ben yalnızca hikayelerin hayallerle değil kelimelerle hatırlandığını unutmuyorum hiç. Ulu Bey o kelimeleri ve hikayeleri kendi nakkaşlarının da bildiklerini ama resimleri sıraya dizemediklerini söylemiş. Çünkü demiş ihtiyar nakkaş, onlar kendi hüner ve sanatları olan nakşa çok iyi düşünüyorlar. Ama eski üstadların bu resimleri Allah'ın hatıralarından yaptıklarını bilmiyorlar. Ulu Bey bir çocuğun bunu nasıl bilebildiğini sormuş. Çocuk bilmiyor demiş ihtiyar nakkaş. Yalnızca kör ve ihtiyar bir nakkaş olarak ben Allah'ın alimi 7 yaşındaki akıllı bir çocuğun görmek isteyeceği gibi yarattığını biliyorum. Çünkü Allah alemi önce görülsün diye yarattı. Sonra da gördüğümüzü birbirimizle paylaşalım, konuşalım diye kelimeleri verdi bize. Ama biz kelimelerden hikayeler yaptık da nakşı bu hikayeler için yapılır sandık. Oysa nakış doğrudan Allah'ın hatıralarını aramak, alemi onun gördüğü gibi görmektir. Cim, nakkaş soyunun haklı ve ezeli korkusu körlük endişesi yüzünden bir dönem Arap nakkaşların gün doğarken batıya ufka uzun uzun baktıkları, bir asır sonra Şiraz'da çoğu nakkaşın sabahları aç karnına ceviz içiyle dövülmüş gül yaprağı ezmesi yedikleri bilinir. Yine aynı dönem İsfahanlı yaşlı nakkaşların vebaya yakalanır gibi sırayla yakalandıkları körlüğün nedeni olarak gördükleri güneş ışığı doğrudan çalışma tahtalarına değmesin diye odanın yarı karanlık bir köşesinde ve çoğu zaman şamdanların ışığında çalışırlar ve Buhara'daki Özbek nakkaşhanelerinde üstadlar gün sonunda şeyhlerce okunmuş bir suyla gözlerini yıkarlardı. Bütün bu usuller içinde körlüğe en saf yaklaşanı tabii ki Herat'ta Büyük Üstad Behzat'ın hocası Üstad Nakkaş Seyit Mirek tarafından bulunanıdır. Üstad Nakkaş Mirek'e göre körlük bir bela değil, bütün hayatını onun güzelliğine adayan nakkaşa Allah'ın vereceği son mutluluktur. Çünkü nakış Allah'ın alemi nasıl gördüğünü nakkaşın aramasıdır ve bu eşsiz görüntü ancak yoğun bir çalışma hayatından sonra gözler yorulup nakkaş iyice yıprandığında ulaşılan körlükten sonra hatırlanarak olur. Demek ki Allah'ın alemi nasıl gördüğü bir tek kör nakkaşların hafızalarından anlaşılır. İhtiyar nakkaş bu hayal kendine geldiğinde yani hatıralar ve körlüğün karanlığı içinde gözünün önünde Allah'ın manzarası belirdiğinde harika resmi eli kendiliğinden kağıda geçirebilsin diye bütün hayatı boyunca el alıştırması yapar. Dönemin her adlı nakkaşları ve menkıbeleri üzerine de yazmış tarihçi Mirza Muhammed Haydar Duglat'a göre Üstad Seyyid Mirek bu nakış anlayışına bir at resmi çizmek isteyen nakkaştan misal de vermiş. Buna göre en yeteneksiz nakkaş bile kafasının içi bomboş olduğu için tıpkı bugünkü Frank ressamları gibi bir ata baka baka at resmi çizerken bile resmi hafızadan yapar. Çünkü aynı anda hem ata hem de üzerine atın resmini çizdiği kağıda kimse bakamaz. Önce ata bakar nakkaş, sonra aklındakini hemen kağıda çizer. Aradan göz kırpacak kadar bir zaman bile geçse, nakkaşın kağıda geçirdiği, görmekte olduğu at değil, az önce gördüğü atın hatırasıdır ki, bu da en sefil nakkaş için bile resmin ancak hafızayla mümkün olabileceğinin kanıtıdır. Nakkaşın faal meslek hayatını, daha sonra gelecek mutlu körlüğe ve körlerin hatıralarına bir hazırlık olarak gören bu anlayışın sonucu olarak, dönemin Heratlı üstadları, kitapsever şahlar ve şehzadeler için yaptıkları resimleri bir el alıştırması, bir temrin olarak görür. Çalışmayı durmadan çizmeyi ve günlerce durdurak bilmeden şamdanların ışığında sayfalara bakmayı nakkaşı körlüğe götüren mutlu bir iş olarak kabul ederlerdi. Üstad Nakkaş Mirek bütün hayatı boyunca kimi zaman tırnak, pirinç, hatta saç üzerine bütün yapraklarıyla ağaç çizip körlüğe kasten ve hızla yaklaşarak, kimi zaman da mutlu ve güneşli bahçeler çizip karanlığı ihtiyatla erteleyerek bu en mutlu sona ulaşacağı en uygun zamanı aramıştır hep. 70 yaşındayken Sultan Hüseyin Baykar'a kilit üzerine kilit sakladığı hazinesinde birikmiş binlerce kitabın sayfalarını bu büyük üstadı ödüllendirmek için ona açtı. Üstad Mirek silahlar, ipek ve kadife kumaşlar ve altınlarla dolu hazine odasının altın şamdanlarının ışığında Heratlı eski üstadların her biri birer efsane kitaplarının harika sayfalarını 3 gün 3 gece hiç durmadan baktıktan sonra kör oldu. Allah'ın meleklerini karşılar gibi olgunluk ve tevekkülle karşılandığı bu yeni durumundan sonra büyük üstad bir daha hiç konuşmamış ve hiç de resim yapmamıştı. Tarihi Raşidi yazarı Mirza Muhammed Haydar Duglat bunu Allah'ın ölümsüz zamanının manzaralarına kavuşmuş bir nakkaşın sıradan ölümlüler için yapılan kitap sayfalarına artık hiçbir zaman geri dönmemesiyle açıklar ve der ki, kör nakkaşın hatıralarının Allah'a ulaştığı yerde mutlak bir sessizlik, mutlu bir karanlık ve boş sayfanın sonsuzluğu vardır. Üstad Osman'ın körlük ve hafıza üzerine sorusunu, karanın buna gerçekten cevabı öğrenmekten çok eşyalarıma, odama, resimlerime bakarken rahat edebilmek için sorduğunu elbette biliyordum. Yine de ama anlattığım hikayelerin içine işlediğini görmekten mutlu oldum. Körlük şeytanın ve suçun giremeyeceği bir mutlu alemdir dedim ona. Tebriz'de dedi kara. Üstad Mirak'ın etkisiyle körlüğü Allah'ın ihsanı en büyük erdem olarak gören eski usul nakkaşlardan bazıları yaşları ilerlediği halde hala kör olamamalarından utandıkları, bunu yeteneksizlik ve hünersizliklerinin bir kanıtı olarak görülmesinden korktukları için kör taklidi yapıyorlar hala. Kazvinli Cemalettin'den de etkiler taşıyan bu ahlak yüzünden bazıları gerçekten kör olmadıkları halde aileme bir körmüş gibi bakabilmeyi öğrenebilmek için karanlıkta aynalar arasına oturup bir kandilin soluk alevinin ışığında Heratlı eski ustaların sayfalarına haftalarca yemeden içmeden bakıyorlar. Kapı vuruldu. Açtım baktım. Nakkaşhaneden güzel gözlerini kocaman açmış bir güzel çırak. Müzehip Zarif Efendi kardeşimin cesedinin bir kör kuyuda bulunduğunu, cenazenin Mihrimah Camii'nden ikinci vakti kaldırılacağını söyledi ve haberi başkalarına yetiştirmek için koştu gitti. Allah'ım sen bizi koru.